Ayrım 12 sayfa 204. Beni ağlatan ve güldüren, günün birinde herkes büyür ve odasında geceleri herkes uyuduktan sonra bir suç işleyip korkuyla ne yapacağını düşündüğünde, birilerinden bir şeyler gizlendiğinde, her nedense yanlış olduğunu düşündüğü bir şey yaptığında, kendisiyle baş başa kaldığında ortaya çıkan o hayali arkadaşı, o büyürken bir not bile bırakmadan sessizce kaybolup gider. Çoğumuz ondan ayrıldığımızın farkında bile olmayız. Ne zaman gittiğini, nasıl olup da bir gece artık onunla konuşmaya başladığımızı hatırlayamayız. Belki zaman zaman içimizden bir yerde bir eksiklik, geçmişe duyulan belli belirsiz bir özlem gibi hayal meyal bir şey hüzünlendirir bizi. O kadar. İçimizdeki çocuk mu o, içimizdeki şeytan mı yoksa? Kendi parçalanmış kimliğimiz mi, üst ben mi, kıvrılıp uyuyan bir canlıya dönüştüğümüz sıralarda o ılık suyun içinde beliren ikimiz mi, yoksa yalnızca belleğin kendi kendine yarattığı bir oyun mu, vicdan mı, bilemediğimiz bir yerden bize gönderilmiş bir melek mi, kendisine bu inanılmaz kalabalık dünyada nedensiz bir biçimde hep yalnız hisseden insanların yarattığı anlamsız bir yanılsama mı? Kim bilir? Ne çok sığındım ona ve ne çok savaştım onunla. Kaybolduğum zamanlarda benim elimden tutup beklenmedik bir ışığa doğru götürdü beni. Evet, ama aynı zamanda kurmaya çalıştığım her şeyi bir çırpıda yıkacak kadar da acımasızdı. O yüzden mi hayatımı kurdum ve yıktım her seferinde? Yıktım ve kendime göre yeniden kurdum. Türkçe'de içimden gelen ses diye bir tabir var. O benim içimden gelen sesti. En tuhafı, o sesi ne zaman dinlemem, ona ne zaman kulaklarımı kapamam gerektiğini asla bilemedim. Zaten kim bilebilirdi ki? Ne kadar az aslında birlikte olduğumuz günler, ne kadar kısa. Ama nasıl olduysa pek çok şey bende hiçbir iz bırakmadan geçip gitmişken, pek çok insanı tümüyle unutmuşken o saatleri, o öğleden sonraları, o kaçamak buluşmaları hep hatırladım. Emel'in uzakta bir yerlerde kimsenin bilmediği bir ülkesi vardı sanki. Büyük bir fırtınayla mı, bir saldırıyla mı, yangınlar ve yıkımlarla mı bilinmez, günün birinde terk edilmiş bir ülke. Oradan bize artık unuttuğumuzu imgeler, çağrışımlar, sözcükler taşıyordu. Yüzündeki gülüşe, canlı neşeli konuşmalarına, kimi zaman kahkahalar atarak anlattığı hikayelere bakarken hiç kimse gerçekten neler olduğunu anlayamazdı. Bir gün bir yerde yitirdiği ve bir daha zamanın içinden geçip dönemediği ülkesini, artık silikleşen geçmişi, sonradan kendi kendine iyileştirip sarmış olsa bile izi kalan yaralarını unutmak istediği ama hayır, içten içe asla unutmak istemediği yüzleri silip atmaya çalışıp kıyamadığı anıları, kaybettiklerini ve özlediklerini de kimselere söyleyemediği gizli bir hayatı varmış gibi içinde taşıyordu. Onun yanındayken camdan bir eve girmiş gibi her şeyin kırılacağından korkardım. Büyük bir gürültüyle ve yeniden kurulamayacak biçimde yıkılıp gitmesinden. Konuşurken, bir şiiri okurken, çalışırken bir an gözleri dalar, yanımda olsa bile uzaklaştığını, başka bir yerde olduğunu anlardım. Ve aslında hep korkardım, ya bir gün oradan geri dönmezse diye. Sonra, bütün aşk romanlarının bir yerinde söylendiği gibi, zaman hızla akıp gitti. Yaz, bir anda üşütmeye başlayan rüzgarlarla, aniden bastırıp kesiliveren yağmurlarla bize veda ederken, İngiltere'ye gitmesinden bir gece önce onunla sahilde oturduk. Soğuktan titreyene kadar. Başını omzuma koymuştu ve boynumu kokluyordu uyurken, hep yaptığı gibi. Sana oradan yazarım. Hem belki sen de bir gün gelirsin. Zaten mutlaka ben de gelirim tatillerde. Görüşürüz diyordu. Sanki o gece bütün bunların böyle olmayacağını bilirmiş de beni ya da kendisini tersine ikna etmeye çalışırmış gibi hiç durmadan konuşup duruyordu. İçimde tarif edemeyeceğim bir hüzün vardı. Kendi kendime, sakın ağlamaya kalkma, üstelik başından beri böyle olacağını biliyordun, bunun kısa bir yaz masalı olduğunu, bir oyun olduğunu biliyordun diye geçiriyordum. Ama bir tür acıklı cümleler aklıma geldikçe boğazım iyice düğümleniyor ve konuşamıyordum. Artık gitmesi gerekiyordu. Annesi yine söylenmeye başlayacaktı. Üstelik daha bavulu bile hazır değildi. Bir ara bana baktı ve sana anlatmak istediğim bir şeyler vardı ama ne zaman seni görsem vazgeçiyorum dedi. Anlatmak istediğin zaman anlatırsın dedim yalnızca. Sonra beni öptü ve giderken elime küçük bir kağıt parçası sıkıştırdı. Eve gider gitmez açtım. Artık şifreler yoktu. Biliyorum, birbirimize tanıyalı çok az zaman geçti ama ben sanki seni çok eskiden tanıyor gibiyim. Sanki sen benim doğduğum gün ölmüş erkek kardeşimsin. Korkuyla bir karabasandan uyandığım gecelerde yanıma gelip bana sarılan, annemler görmeden sabaha kadar yorganımın altında benimle uyuyan, söylemek istediklerimi ne kadar anlamsız da olsa dinleyen, Ben onu unuttuğum zaman bana hiç küsmeyen, ne yaparsam yapayım onu anlattığımda bana kızmayan, anlatmasam da kızmayan, bütün sırlarımı bilen ama kimseye söylemeyen hayali arkadaşımsın. Seni ilk gördüğüm anda o olduğunu anladım ama sana söylemedim. Hem benim sana söylemediğim bir sürü şey daha var. Boş ver, sen anlıyorsun bence. Hem insan her şeyi birbirine söylemeli mi? Bana yaz. Bilmem yazar mısın? Ben de yazarım. Uzakta da olsam seni hatırlayacağım hep. Kendine dikkat et. Biraz safsın biliyorsun. Nenemin yalnızca çiçekleriyle uğraştığını ve hiçbir şeyin farkında olmadığını sanıyordum ama yanıldığımı sonradan anladım. Emel gittikten sonra bir sabah kahvaltıda gözlerimin nasıl dalıp gittiğini görünce öylesine bir şeyler söyler gibi birdenbire "Bazen insanların hayatını en çok sevdikleri alt üst eder." demişti. Sınav sonuçları gelip felsefe okuyacağımı öğrendiği zaman "Peki sonra ne olacaksın?" diye sordu. Doğrusu bilmiyordum. O günlerde bir şey olmak gibi bir derdim de yoktu zaten. Kaygılanmaması için yazar olacağımı söyledim. Derin bir iç geçirdi. Sanırım daha da çok kaygılanmıştı. Yaz bitiyordu artık. Kimi sabahlar uyandığımda sanki Emel'i yeniden görecekmişim gibi yataktan fırladım ve gittiğini hatırlayıp yeniden uykuya döndüm. Galiba o son buhar yaşadığım ruh haline melankoli deniyor. Geçmişte bunun için insanlar doktora gidip olmadık yollarla bu garip duygudan kurtulmaya çalışıyorlarmış. Ondan mektup bekliyordum ama gelmiyordu. Okula gidip geliyor, hafta sonları da yazıhaneye uğruyordum. Firuz Bey'den Emel'in haberlerini alıyordum. Okuluna yerleşmişti, keyfi yerindeydi. Onunla birlikte giden annesi yakında dönecekti. Yalnızca birkaç ay önce hayatıma giren birinin gitmesiyle içimde böylesine bir boşluk doğmasına o kadar şaşkındım ki ne yapacağımı bilemiyordum. Bir Eylül sabahı yağmurlar durdu. Birdenbire o sabah parlak bir güneş açtı. O gün okula gitmedim. Evde oturup birkaç sayfa yazmak istiyordum. Bütün günü kitaplıkta geçirdim. Dedim ya, insanın hayatını değiştiren resimler vardır diye. Sonradan bilincimizde yaşadığımız andaki gibi kaldığını sandığımız ama çoğu kez yıllar içinde belleğin karmaşık sokaklarında bambaşka renklere bürünen bambaşka bir ışıkla, kokuyla, sesle anımsanan resimler. Benim hayatımı değiştiren ilk resim Emel'le tanıştığım o unutulmaz sabahsa, ikincisi de o Eylül günüydü. Saat tam beşe geliyordu çünkü mutfaktan tarçınlı kurabiyelerin kokusunu duyuyordum. Halam gelmiş, birlikte nenemle sohbet ediyorlar. Çay bardaklarını tepsiye dizmiş, porselen demlikteki çayın hazır olup olmadığına bakıyorlardı mutlaka. Birkaç dakika sonra Nano seslenirdi. "Çay hazır çocuğum." Elindeki kitabın nasıl biteceğini düşünerek hızla okuyordum. 50-60 sayfası kalmıştı. Bir Akdeniz adasında geçen sihirli olaylarla, zeka oyunlarıyla, gerçeküstüyle, gerçeğin birbirine karıştığı ilginç bir romandı. Yine de okurken insanın biraz içi sıkılıyordu. Yazdan kalma bir gündü. Dışarıdan kuş seslerinin duyulduğu, akşam üzeri gezmesine çıkanların konuşmalarının, bisikletlerin, çanların her zamanki gibi çoğaldığı bir gün. Alışılmadık bir motor gürültüsüyle başımı kitaptan kaldırdım. Pencereye gidip dışarı baktım. Sokağın köşesinden beyaz üstü açık kocaman bir araba göründü. Görür görmez içimde bir heyecan duydum ama nedenini bilmiyorum. Şimdi bile anlamıyorum neden böyle heyecanlandığımı. Hayatımda gördüğüm en güzel arabaydı bu. Sanki o arabanın benim için sokağa giren herhangi bir arabadan, parantez ki bizim sokağa pek fazla araba girmezdi, çok farklı olduğunu anlamışım gibi. Elbette anlayamazdım. Böyle bir şeyi aklıma getirmem bile imkansızdı. Araba büyük bir homurtuyla ve sonuna kadar açılmış, müziğin sesiyle bizim eve kadar geldi. İçindeki adam sanki bir şey arıyormuş gibi bakındı ve bizim evin tam önünde durdu. Büyük bir merakla pencereden ona bakıyordum. Bir süre etrafına bakındı ve sonrası yavaşça arabadan indi. Uzun boylu, iri yarı biriydi. Uzun saçları bir yantinle yukala doğru taranmıştı ve parlıyordu. Bembeyaz bir elbise giymişti. İçinde mavi bir gömlek vardı ve kocaman yakalarını ceketinin üstüne çıkarmıştı. Yanındaki koltuktan kocaman kırmızı bir buket gül aldı ve bizim eve yöneldi. Eski zaman filmlerinde görülen türden iki ucu havaya kalkan kocaman bıyığı bana çok garip gelmişti. Yanlış yere geldiğine emindim. Bizim eve kimse gelmezdi. Yıllardır gelen gidenin kim olduğu belliydi. Hele böyle filmlerden fırlamış gibi bir kahramanın ve arabanın bize gelmesi mümkün müydü? O bahçeyi geçerken ben elimdeki kitabı bırakıp hızla kapıya koştum. Nano tabii ki, "Bak yine deli gibi koşuyor. Yavaş evladım, yavaş çocuğum," diye söylenirken ben kapıyı açmıştım bile. Bana o anda olsa olsa bir çizgi roman kahramanı gibi görünen adam tam karşımda duruyordu elinde çiçeklerle. Bana şöyle bir baktı ve gür sesiyle "Vay vay vay, bizim ufaklık koskoca adam olmuş," diye bağırdı. O benim dayımdı ama onu hayatımda ilk kez orada o yaz akşam üzeri gördüm. Onu ilk gördüğüm o anı ve arabadan yükselen müziği asla unutmadım. Evdekiler ne olduğunu anlamak için geldiler ve ikisi birden onu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Onlar ne yapacaklarını şaşırmış, öylece dikilirken dayım içeri girdi ve elindeki gülleri neneme verirken "Sizden güzel değiller ama saatlerce dolaştım. Bundan güzelini bulamadım. Artık kusuruma bakmayın" gibi bir şeyler söyledi. Doğruca salona girdi. Kurabiyeleri, çay bardaklarını görünce hemen en büyük koltuğa kendini atıp "Tam da zamanında gelmişim. Vallahi kaç sene geçti değil mi? Celal ağabeyin cenazesine de gelemedim. Nur içinde yatsın, büyük insandı. Böyle okumuş bilgili insanlar var mı? Ama kıymetini kim bilecek? Böyle işte bizim memleket." Tabaklardan birine uzanıp kurabiyelerden alırken bir an durdu, bize baktı. "Aa, ayakta kaldınız misafir gibi, otursanıza" diyerek bize yer gösterdi. Nenemle halam robot gibi söyleneni yapıp kendi koltuklarına oturdular. Ben de arkalarından. Hepimiz dut yemiş bülbül gibi bakıyorduk. Hala kimse onun kim olduğunu söylememişti ama ben biliyordum. O yıllardır konuşmalarda adı geçen efsaneydi. Çocukluğumdan beri annemden benim yanımda hiç söz edilmezdi. Ama arada bir, özellikle de amcam ortada yokken, halamlar kendi aralarında ya da nadiren gelen akrabalarla konuşurlarken annemden ve dayımdan söz açılırdı. Ben içeride her zamanki gibi kitaplara dalmışken kulağıma çalınan ve içimde garip bir heyecan uyandıran bu dedikoduları dinleyerek kendimce bölük pörçük bir şeyler anlamaya çalışırdım. Annemle babamın bir fotoğrafı var başucumda ama dayımın hiç yoktu. O bir yazarın garip imgeleminde yarattığı, bu dünyada asla var olamayacak biri gibiydi gözümde. Belleğimde onu başka türlü canlandırmıştım. Çünkü birkaç kez sormaya kalkıştığımda geçiştirdikleri için neye benzediğini asla öğrenememiştim. Bu onu ilk görüşümdü ve sonraları da her seferinde yine aynı şaşkınlığı duydum. Dayım insanları bir laf kalabalığı içinde neredeyse gizli bir güçle etkisi altına alır, istediğini yaptırırdı. Bir keresinde halamın neneme söylediği gibi, "Keratada şeytan tüyü var anne. Ne yapsa kızamıyor insan. Bir başka türlü canım. Aman o kül yutmazdı. Sen her şeyi zaten böyle abartırsın. Ben de onun numaralarını yutacak göz var mı?" diye cevabı yapıştırmıştı. Çayını koydular ve o kurabiyeleri birbiri adına yutarken bir yandan da ortadan kaybolduğu bunca yılda neler yaptığını anlatmaya koyuldu. Ara sıra ceketinin cebinden beyaz bir mendil çıkarıp alnını siliyordu. Sanki bu evde yaşayan ama kısa bir süreliğine tatile gidip gelmiş gibi rahattı. Kıbrıs'ta, Erenköy'de savaştıktan sonra İngiltere'ye, oradan Amerika'ya gitmiş, bir sürü işe girip çıkmıştı. "Ya sen?" diye bana döndü sonra. "Şuna bakın, insanın inanısı gelmiyor, el kadar çocuk ne hale gelmiş. İşte bunu bu kadar özledim ki gelip görmeden memleketten ayrılmak istemedim." Nenem dayanamadı. "Ayaz, ayol sen bunu ne zaman gördüğünde hatırlıyorsun?" diyecek oldu ama dayım hiç oralı değildi. Duymazlıktan geldi. Konuşmalarından kısa bir süreliğine geldiği, yakında Amerika'ya geri döneceği, bu arada bize uğrayıp beni görmek ve yaşlıların bir ihtiyaçları olup olmadığına bakmak istediği sonucu çıkıyordu. Aslında her zaman bir gün döneceğini söylese de bir daha hiçbir zaman bir yere dönmedi. Belki amcam bana kitaplarını bırakarak hayatın sırrını öğrenmemi istemişti ama dayım olmasa hayatın sırrını kitaplarda bulamayacağım gibi hayatın kendisini tanımam da imkansız olurdu herhalde. Evet, işte hayat böyle bir şey. Kimileri romanlardaki, filmlerdeki olayları izlerken bunların gerçek olmadığını düşünür, hayatta karşılaştıkları gariplikleri de romanlara, filmlere benzetir. Oysa hayat böyledir. İşte hayatınızın önünde bir gün beyaz bir araba durur ve aklınızın alamayacağı bir farklılık yaratır. Hayatın akışı birdenbire değişiverir. Tabii o arabaya binmeye cesaretiniz varsa. Dayım oturduğu kadife koltukta iyice yayılmış, coşkuyla bir şeyler anlatırken, çayları birbiri ardına içerken büyülenmiş gibi ona bakıyordum. Daha bir saat öncesine kadar başkalarıyla hiç tanımadığım, hiç bilmediğim, birilerinin sözcükleriyle yarattığım var olmadan bir dünyada yaşıyor, Emel'in gitmesiyle birlikte yine aynı hayata döndüğümü düşünüp içleniyordum. Peki ya şimdi, bugünden sonra o romanlardan birinin içine girip onun kahramanı olacağımı biliyor muydum? Tabii ki hayır. Ama insan bazen kader denilen şeyi bilmez de hisseder. Dilimizde bu anlatmaya çalıştığım durumu basitçe tanımlayan bir deyim vardır: İçine doğmak. İşte benim sokağın başında beyaz arabayı gördüğüm anda başıma gelen de buydu. Bu gürültüyle homurdanan arabanın dosdoğru hayatıma çarpacağı sanki içime doğmuştu. Ara sıra dönüp bana da bir şeyler soruyordu ama cevap veriyor muydum, veriyorsam da ne söylüyordum, şimdi hiç hatırlamıyorum. Ama o geceyi, o gittikten sonraki saatleri neredeyse hiç uyumadan yatakta dönüp durduğumu iyi hatırlıyorum. Nenemle halam o gittikten sonra uzun uzun dedikodu yaptılar. Söyledikleri doğru muymuş? Madem öyle bunca zaman nereden ortadan kaybolmuş? Şimdi yine niye birdenbire çıka gelmiş? Zaten maceracının tekiymiş. Nişanlısını bile yüzüstü bırakıp başka bir kadınla kaçıp gitmemiş mi? İşte buna benzer şeyler. Doğrusu onları duyuyordum ama dinlemiyordum. Çünkü umurumda bile değildi. Gitmeden önce bana ertesi gün gelip beni arabayla gezmeye çıkartacağına söz vermişti çünkü. Sabahı zor ettim. Günün neredeyse ilk ışıklarıyla yatağımdan fırlayıp giyindim ve pencerenin önüne oturdum. Tabii çok erkendi ama yine de her an köşeden gelecek motor homurtusunu duyacağımı sanıyordum. Nenem kalkıp beni aşağı çağırdığında çoktan hazır olduğunu görünce şaşırdı. Kahvaltı ederken bile kulağım kapıdaydı. Bekle sen daha. Güngör'ün sözüne güven olur mu? Kim bilir dün gelirim derken ne düşünüyordu? Çoktan unutmuştur o. Hem nereye götürecekmiş seni diye sözlendi. Tabii gelecek dedim. Söz verdi bana. Arabayla gezeceğiz. Nereden bulmuş o acayip arabayı da? Alem çocuk vesselam dedi bana kendi yaptığı portakal reçelini sürdüğü ekmeği verirken. İşte benim roman kahramanım çıkıp gelmişti. Beyaz kanatları olan bir arabayla. Beni de buradan alıp romanların dünyasına götürecekti. Daha ne isterdim? Hayır, romanların dünyasına götürmedi beni. Tam tersine gerçek dünyaya götürdü o beyaz arabasıyla. Ama ertesi gün akşam üzeri sokak satıcılarla, bisikletlerle dolduğunda ben hala pencereden bakıyordum ve artık gelmeyeceğini biliyordum. Kim bilir ne zamandan beri ilk kez içimden ağlamak geliyordu ve kendimi zor tutuyordum. Bir işe çıktığında arabanın bozulduğuna, mutlaka önemli bir şey olduğuna inandırmaya çalışıyordum kendimi. Ama söylemişti nenem, o yalancının biriydi. Yalancının biri. Evet, öyleydi. Ve bunu inkar etmek için de pek fazla çaba harcamazdı. Hatta yalan söylemenin bir sanat olduğunu anlatırdı. Bir keresinde dürüstlük en büyük yalandır demişti. Herkes kendine dürüst olunmasını ister ama eğer öyle olsa duyacaklarından hiç hoşlanmaz. Hele kadınların dürüstlük nutuklarına hiç kulak asma. Bir kadına seni aldattım demek aldatmaktan bin beterdir. Belki de bugün bile amcama bana o kitapları yaşanmış hayatın bu farklı kurgularını sevmeyi öğrettiği için teşekkür borçluyum. Çünkü ne zaman içimde o burukluğu, o mutsuzluğu, o dayanılmaz iç sıkıntısını duysam bambaşka bir dünyada, bambaşka bir zamanda yaşamış o insanların hayatını okumaya başlar, kendimi unuturum. O gün de öyle yaptım. Sanırım bunca zaman sonra, bunca kitaptan sonra öğrenebildiğim sayılı şeyden biri de bu. Fiziksel olarak tanımlayamadığımız acına mutluluk da zamanla ilgili bir şey. Mutluyken zamanın geçmesini istemeyiz durdurabilmeyi. O anı bir fotoğraf karesi gibi saklayabilmeyi ve sonsuza dek onu yaşamayı özleriz. Oysa acı çektiğimiz zaman hiç geçmeyecek hayat hep böyle sürecek sanırız. Ama zaman her iki durumda da akıp gider. O mutlu ya da acı anılarla da bir daha geri dönmeyecek biçimde alıp götürerek. O yüzden böyle durumlarda zamanın geçmesini sağlamak için kendimize bir şeylerle oyalamaktan başka çare yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Ah hayır, bunu dayımdan öğrenmedim kesinlikle. O aksine zamanın acısının da mutluluğun da hayatının da üzerine giden hiçbir şeyi beklemeye, hiçbir şeyi unutmaya çalışmayan biriydi. Bazı insanlar hayatlarını kendilerini kurar, isterlerse kendileri bitirirler. Biz çoğumuzsa hayatın akışı içinde olayların bizi yönlendirdiği biçimde yaşarız. Kendimizi korumaya alıp olup bitenlerin içinde bir yer almaya çalışırız. Bazılarının sonu kötü bitse de romanlarda, filmlerde hayranlık duyduğumuz kahramanlar hayatını kaderin ellerine bırakmayan, kendi yaşam çizgisini kendisi çizmeye kalkışan insanlardır. Ben onları sanatçılara, yazarlara benzetiyorum. Farkları şu ki onlar sözcükleri değil, hayatı kurgulamaya çalışırlar. İşte dayım da onlardan biriydi. Kendi hayatını kendisi yaratan, kendisi kuran biri. Eğer ille de bir benzetme yapılacaksa ben kendimi her şeyi fazlasıyla düşünüp tasarlayıp bir türlü harekete geçemeyen Hamlet'le dayımı hiçbir şeyi fazla düşünüp tartmadan yaşamaya atılan Don Kişot'a benzetebilirim. Evet, o gün söz verdiği gibi gelmedi. Akşam oldu, karanlık, akşam yemeğini yedik. Ben hiç konuşmadım. Nano da hiçbir şey söylemedi. Sanki böyle bir şey olmamış gibi, sanki daha dün bütün konumuz o değilmiş gibi yine eskiye dönüverdik. Ertesi gün, bir sonraki gün. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, sanmıyorum tam 4 gün sonra bir cumartesi sabahı öğleye doğru elindeki kitabı fırlatıp pencereye koştum. Çünkü yine o sesi duydum. O ana kadar bir daha onunla konuşmayacağımı, gelse bile artık asla onunla gezmeye falan gitmeyeceğimi kurmuş, içimden ona küsmüştüm. Ama arabanın sesini duyduğum anda bütün bunlar uçup gitti. Herkes biraz gecikebilir değil mi? Başkaları onun için ne derse desin, bütün hayatı yalanlar ve oyunlarla dolu olsa da dayım benim için hayatı anlayabilmiş bilgelerden biriydi ve kendisi bile bunun farkında değildi. Bir keresinde şöyle demişti: "Bak sana bir şey söyleyeyim ve sakın aklından çıkarma. Hayat büyük bir oyun salonudur. Renkli ışıkların altında kazananlar, zengin olanlar, aynı ışıkların altında her şeyini kaybedenler, bazen kazanıp bazen kaybedenler, öylesine ortada dolaşıp 3-5 kuruştan fazlasını oynamaya cesareti olmayanlar, kendini bu renkli cümbüşe kaptırıp bütün hayatını burada geçirenler, gelenler, gidenler. Ama sonunda ne olur biliyor musun? Herkes kaybeder ve kasa kazanır. Aslında kazandıkların da, kaybettiklerin de hepsi buraya ait renkli pullardır. Geçen zaman senindir bir tek. Bunu unutma."